Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde sizlere Kur'an-ı Kerim'den Furkan suresini aktaracağız. Furkan suresi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde Allah tarafından peygamberimize gönderilen bir sure. Hemen konu olarak da bu surenin Müminun suresi gibi peygamberimizin peygamberliğinin Mekke döneminin ortalarında geldiğini görüyoruz. Bazı rivayetler de var değişik olmakla birlikte. Konu olarak da Müminun suresinde anlatılan, bilhassa son tarafında anlatılan müminlerin bu surenin sonunda fakat Müminun suresinin baş taraflarında geçen müminlerin özelliklerinden bahseden bölümleri var bu sure içerisinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ve getirdiği öğütlere karşı çıkan itirazları olanların ele alınmakta. Her itiraza da Allah tarafından verilen cevapların neler olduğu Allah tarafından kendilerine bildirilmektedir. Furkan kelime anlamı olarak sözlükte Furkan kelimesi nur, sabah, Kur'an'da hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran, böylece hidayete ulaştıran, Kur'an ve diğer ilahi kitaplar anlamına geliyor. İsmi de bu surenin birinci ayetinde gelen, Tebarekellezî nezzelel Furkan'daki Furkan isminden aldığını görüyoruz. Bu kelimenin de bu anlamlara geldiği, ölçü, doğruyla yanlışı, erdemle kötülüğü, hakla batılı ayırıp değerlendirmede, ölçü olduğundan dolayı Kur'an'a da El Furkan isminin verildiğinde görüyoruz. Doğruyu, yanlışı, ölçü ne olduğunu belirten, erdemle kötülüğü, hakla batılı ayıran ve değerlendirme de ölçü olduğundan dolayı da Kur'an'a da bu isim verilmiştir dedik. Kur'an-ı Kerim'in Furkan suresinde bu ismin verilmesi tabii ki önemli bir özellik. Bu sureyle Rabbimiz bizlere bir çağrıda bulunuyor. Bu çağrı da şudur. Eğer sizler doğruyla yanlışı, iyiyle kötülüğü, hakla batılı öğrenmek istiyorsanız onun kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Doğruyu da yanlışı da o size açık açık belirtmektedir. Öyleyse sizler doğru ve yanlış konusunda hiç tereddütsüz, kesin bir doğruya, kesin bir yanlış ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelisiniz demek istiyor. İnşallah bizler de bu şekilde anlayarak Furkan suresini kendi hayatımızda tatbik ederek, kendi hayatımızda uygulayarak, aile hayatımızda uygulayarak, iş hayatımızda uygulayarak doğruların yanında olmak, yanlışlardan kaçınmak biz Müslümanların en önemli şiarı olsa gerektir. Önemli bir tabii ki bizim için olması gereken bir özellik bu. Hakla batılı Allah'tan öğrenmezlerse o zaman bir başka kaynaktan öğrenecekler demektir ki bu kaynaklar da Allah korusun insanı her zaman için Allah'ın dışındaki tarif edicilerin hepsi mutlaka yanlış tarif ederler. Sadece ve sadece doğruyu, gerçeği, hakikati olduğunca, olması gerektiğince tarif eden sadece Allah'tır. Onun için de işte Furkan kelimesi hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran anlamına gelen Furkan kelimesi aynı zamanda Kur'an'ın da bir ismi olmuştur. Bununla bizlere verilen, Müslümanlara verilen mesaj şudur. Sizler hakkı, batılı, doğruyu, yanlışı öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelisiniz. Doğru ve yanlışın kaynağı, öğrenmeniz gereken ana kaynak, en doğru kaynak, en sahih kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Siz doğru ve yanlışı oradan öğrenin diyor Rabbimiz. Bu açıklamalardan sonra Bismillahirrahmanirrahim Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nezîrâ. O birinci ayet-i kerime alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allahu Teala ne yücedir. Tebareke. Arapça tebareke kelimesi son derece kapsamlı olup mübarektir diye karşılanabileceği, karşılanamayacağı gibi geniş anlamı olan bir kelimedir. Bu biz birinci ve ikinci ayetleri ve daha sonraki ayetleri göz önüne aldığımız zaman bu tebareke kelimesinde şöyle bir anlamlar verebiliyoruz. Tebarek ederken Allah peygamberine, alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Muhammed aleyhissalatü vesselam'a Furkan'ı indiren, bu Kur'an'ı indiren Allah yüceler yücestir derken şunu kastediyoruz biz. Allah en lütufkar olandır. Biz tebarekellezi derken o yücedir derken o Allah ki en lütufkar olandır. Bu yüzdendir ki tüm insanlığı uyarsın diye Kur'an'ı kuluna Peygamber aleyhissalatü vesselama El Furkan nimetini böyle toptan değil de celse celse bahşetmiştir. Celse celse inmesini zaman zaman da parça parça inmesini Allah tarafından böyle murad edilmiş. Bu Allah'ın lütfudur. Toptan inmiş olsaydı bütün insanlık o esnada bütün emirlerle yüz yüze karşı karşıya kalmış olacaktı ki bir takım zorluklarla karşı karşıya kalabilirdi. Bunun için Allahu Teala lütfundan dolayı insanlara Kur'an-ı Kerim'i Peygamber aleyhissalatü vesselama toptan değil de parça parça indirmiştir. İkinci bir anlam verebiliriz tebareke kelimesine. Allah en büyük ve en yüce olandır. Çünkü o Allah en büyük ve en yüce olduğu için göklerin ve yerin hakimiyeti de onundur, onun elindedir. Bu konuda herhangi bir büyüklükte ve yücelikte ona eş olabilecek, ona ortak olabilecek, göklerin ve yerin hakimiyetini yönetmede ve idare etmede Allah'tan başkasının yanında olması, büyüklük ve yücelikte onunla birlikte olması söz konusu olamaz. Tebareke, mübarek olan Allah ki en kutsal, en pak ve en kamil olandır. Şirkin her türlüsünden uzak bulunup ilahlığında yani Allah'lığında, Rablığında bir ortağı olmadığı gibi yerini alacak bir oğula da muhtaç değildir. Çünkü o Allah ebedi olandır. Yaratmada Allah tek olduğu gibi yarattıktan sonrasında da Allahu Teala'nın ben bir zaman sonrasında çekileceğim benim yerime bir saltanat şeklinde bir hükümdar gibi, bir kral gibi, bir yönetici gibi Allah'ı düşünmek yanlış olur. Çünkü onun yerine geçebilecek olan birisi vardır. Halbuki o Allah yerine geçmesi mümkün olanabilecek birisi değildir. Onun gibi olacak olan yoktur. En kutsal olan odur. Ondan başka kutsallıkta değerli olabilen, kutsal olabilecek bir Allah yoktur. En pak, en temiz ve en kamil ilahlığın tam anlamıyla mükemmel bir şekilde mükemmelliğe ulaştığı sadece Allah'tır. Allah'tan başkasının böyle bir özelliği taşıması düşünülemez bile. Allah rütbe bakımından da en yüce ve en ulu olandır. Mülk ve hükümranlık bütünüyle yalnızca ona aittir. Kudret ve otoritesinde, gücünde ve kimsenin payı yoktur. Allah ette ben şunu yapamadım da falan bana yardım etti, yağmuru yağdıramıyordum da falan güç bana yardım etti denilebilecek bir durumu kesinlikle söz konusu değildir. Yine bu kelimede şöyle bir anlam da vardır. Allah kainatın yegane yaratıcısı olup kainattaki her bir şeyi yaratmış ve de takdir etmiştir. Her bir şeyi yaratmış. Kar, yağmur, fırtına, rüzgar, insan, hayvan, insanların yaratılış şekli, doğması, ölmesi hepsi Allah'ın takdiriyle olan şeylerdir. Hiç kimsenin bu işte herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Tamamen bu konudaki takdir Allah'ın elindedir. Renk yönünden Allah'ın elindedir. İnsanların siyah veya beyaz olmaları, cinsiyet yönünden insanların erkek veya kız olmaları yine Allah'ın takdirindedir. Bir insanın başına gelebilecek olan bela ve musibetler, iyilikler ve güzellikler, kötülükler ve çirkinlikler, acı olayların hepsi Allah'ın takdirindedir. Bunun birisinin bizlerden uzaklaştırmaya, herhangi bir menfaati de bize Allah'tan başkasının bize getirmeye gücü yetmediğini yine biz bu tebareke kelimesinin içerisinden anlıyoruz. Bu anlamı veriyoruz. Böyle bir Allah'a da inanıyoruz ve de diyoruz ki Kur'an'ı, Furkan'ı kuluna yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indiren Allah işte böyle bir Allah'tır. Böyle bir Allah'tan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an gelmiştir. Öyleyse insanların böyle birisinden gelen bu ilahi vahye hiç şek ve şüphe etmeden Allah'tan gelmiş olan bir emir olarak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bunu kendisinin söylediği bir sözler olarak değil de Allah'ın bildirdiklerini bize bildiriyor şeklinde anlayıp ve tamamen iman etmek, tasdik etmek gerekir. Niçin bunu peygamberine, kuluna bunu indirdi, Furkan'ı göndermesinin sebebi nedir? Alemler için uyarıcı ve korkutucu olsun diye. Yani insanları uyarmak ne ile? Kur'an'la. Kur'an'dan başka bir uyarıcıyla insanları uyarmak gerekmiyor. En büyük uyaracağımız elimizde Kur'an gibi bir kitap varken ne kafiri ikna etmede ne de herhangi birine din anlatmada bizim için herhangi bir zorluk, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir kaygıya gerek yoktur. Çünkü elimizde Allah'ın kitabı vardır, Furkan vardır, doğru ve yanlışı bize anlatacak olan vardır. Ve de bunu gönderilmesinin sebebini de Rabbimiz bize hemen açıklayıverdi. Yoksa cenazelerde, ölülerde, kabristanlarda okuyalım diye değil. İnsanlar bugün maalesef çok üzülerek gördüğümüz bir olaydır. Hemen bir cenaze olduğu zaman toplanıp Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ölü için okuyorlar. Halbuki Allah da buradan da anlıyoruz ki alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı, Kur'an'ı indiren Allah diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in indirilme nedeni de Rabbimiz bize açıklayıveriyor. Lil alemine nedira. Alemleri uyarman, korkutman, onlara din anlatman için neyle anlatacaktı? Din ne ile anlatılırmış? Kur'an'la. Allah-u Teala da bunu bize söyleyiverir ama biz bugün maalesef tamamen bunun dışına çıkmışız. Uyarma görevini unutmuşuz. Kafamızda bir sevap şablonu oluşmuş. Onun için de Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, çok sevaba giriyorum. Böyle bir mistik anlayışın içerisindeyiz. Halbuki böylesine yapmak yerine bir insanın Kur'an-ı Kerim'in tamamını okusa da bir kardeşimiz de Kur'an'daki ayetin bir tanesini bir başka insana duyursa, tebliğ etse, anlatsa, emin olun baştan başa Kur'an okumaktansa bir ayeti bir başkasına anlatmak Allah'ın da çok hoşuna gidecektir. Rabbimizin de bizden istediği şey bu olsa gerektir. Yani insanlar bir kere kafa yapılar olarak Müslümanlar bu açılımı gerçekleştirmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim sevap olsun diye okunan bir kitap değil, bunu anlayacağız. Kur'an-ı Kerim insanların uyarılması için, insanların doğruya, hidayete, barışa, mutluluğa gelmeleri için Allah tarafından peygamberi vasıtasıyla bizlere ulaştıran ilahi bir emirdir. Bunu böyle algılamalıyız, böyle anlamalıyız. Kur'an-ı Kerim sevap olsun diye okunan bir kitap değil, bunu kafamıza koyalım. İkinci olarak, kabristanlarda okunan bir kitap değil, ölülere, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından ölülere okunsun diye gönderilen bir kitap değil, dirilerin okumaları, anlamaları ve de hayatına uygulamaları için gönderilen bir kitaptır. Evet. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ardı ve lem yettehid veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mülk ve halaka külle şeyin fekadderahu takdîrâ. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur, Allah'ın elindedir. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel arz. Yerin ve göğün mülkü, gökyüzünün, semanın mülkü, yönetimi, idare edilmesi, orada bir takım olayların olması tamamen Allah'ın elindedir. Gökyüzünde olan ayın, güneşin, yıldızların hareketi, onların bir takım dünya üzerinde kendilerine takdir edilmiş olan yörüngeyi takip etmeleri tamamen Allah'ın elinde olan bir iştir. Hiçbir uyumsuzluk da dengesizlik de göremezsiniz. Gökyüzünde uçan binlerce kuş var, sürü sürü halinde uçarlar ama hiçbirisinin ben arızaya geçtim biraz sonra pat yere düşüyorum, kuş kazasına rastlamıyoruz ama gördüğünüz gibi çok yakın zamanlarda olan hadiselerdir bunlar. Bir uçak gökyüzünde infilak edip yeryüzüne düşebiliyor. Yüzlerce ölülere tanık olabiliyoruz. Ama gökyüzünü yöneten, gökyüzünde olanları yöneten Rabbimiz, orada buna benzer binlerce kuş aynı anda sürü halinde uçuyorlar, kanatlarını çırpıyorlar ama birinin kanadı diğerine dokunmuyor. Kar tanecikleri yukarıdan aşağı kadar iniyor. Ama hiçbiri birbirine dokunmadan iniyor. Allah'ın koyduğu ilahi bir kanun, Sünnetullah Allah'ın yasası fiziksel bir kanun koymuş. Bu yasa gereği de Allahu Teala bu kar tanecikleri yeryüzüne dokunmadan iniyorlar. Onun için de Allah dedi ki mülkü semavat, gökyüzünün mülkü yönetimi benim elimdedir. Vel arzı, yeryüzünde olanların yönetimi de benim elimdedir. Bir otun, yeşilliğin, bitkinin yetişmesinde, binlerce çiçeğin kırlarda çiçek açmasında, kırlarda olan ormanların binlerce ağacın sulanmasında, insanlar herhalde kendi imkanlara sulamaya kalkmış olsalardı, bunu elde etmeleri, bunu yapmaları mümkün olamazdı. İmkan dışı bir olaydır. Ama Allah-u Teala onları da idare ediyor, onları da yönetiyor. Buradan çıkan bir şey de var. Madem ki Allah gökyüzünü ve yeryüzünü yönetiyor, o halde bizleri de yönetmeye layık olan odur. En layık olanı odur. İtaat edilmeye en layık olan da yine Allah-u Teala'dır. وَلَمْ يَتَّقِدْ وَلَدًا O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O Allah ki çocuk da edinmemiştir. Benden sonra benim yerime geçecek bir çocuğum olsun, böyle bir şey Allah hakkında düşünülmeyecek bir olaydır. Öyle olmuşsa bugün insanların bile yöneticilerin ailesinden olan fertlerin ne tür olaylarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz ki, ne tür işler çevirdiklerini görüyoruz ki, halbuki Allah için böyle biri kalmış olsaydı gerçekten çok yanlış olurdu. İnsanlar başka başka bunalımlara girerlerdi. Onun için Allah-u Teala Allah hakkında düşünemeyecek, tahmin edilmeyecek, hiç akla gelmeyecek biri olan bir olaydır. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا Çocuğu da yoktur, böyle bir şey düşünülemez. Oğul da edinmemiştir Allah-u Teala. Onun babalıkla hiçbir ilgisi olmadığı gibi, Allah-u Teala'nın birisinin babası olmadığı gibi, hiçbir de oğul da edinmemiştir. Dolayısıyla başka kimse tapınılmaya layık değildir. O tektir. Ve ilahlığında hiçbir ortaklığı yoktur. Bu nedenle melekleri, cinleri veya evliyayı onun çocukları kabul eden müşrik ve cahillerdirler. Aynı şekilde şu veya bu kişinin onun oğlu olduğuna inananlar da cahillerdir. Böyleleri Allah'ın büyüklüğünü kavrayamamakta ve onu insanlar gibi bir mirasçıya gerek duyacak şekilde zayıf, muhtaç kimseler olarak görmektedirler ki bu cehaletin ve de sapıklığın ta kendisi olsa gerektir. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِكٌ Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. Mülk kelimesi Arapça bir kelime biliyorsunuz. Karşılığı olarak da Türkçe'de hakimiyet. En yüce otorite ve hükümdarlık anlamlarına geliyor. Öyle olunca da cümlenin anlamını şöyle toplamak mümkün olur. Allah tüm kainatın mutlak hükümdarıdır ve otorite hakkı bulunan başka hiç kimse yoktur. O halde yalnızca ilah sadece Allah'tır. Bir kişi herhangi bir şey Rab olarak kabul ettiği zaman kabul ettiği bu şeyin fayda veya zarar verme, kaderinde söz sahibi olma, gücüne sahip bulunduğunu da kabul etmiş olur. Yani bir insan Allah'tan başkasını bile Rab kabul etmiş olsa, kabul ettiği şeyin kendisine bir fayda veya zarar vereceğine inanmış olur. Kendi kaderinde, hastalığında, mutluluğunda, sevincinde, üzüntüsünde, kederinde, kendi hayatında söz sahibi olduğuna inanır. Böylesine ilah kabul etmiş olur. Çünkü kimse güçsüz bir tanrıya ne yapmak istemez? Onu tanrı olarak tapınmak istemez. Hiç kimse başına ibadetmeye rüküye varmaz. Kimsenin ilahına söylemez. Kimsenin hükmünü sahibi olarak kabul etmez. Öyleyse bunları kabul etmeyeceği göre böylesine olabilecek olan, göklerin ve yerin hakim olabilecek olan yalnızca Allah'tır. Hükümdarlık da, mülk de, ortak koşulmaması gereken de sadece Allah'tır. Evet, bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii burada şirk devreye giriyor. Şirk dendiği zaman da insanların birazca etraflıca düşünmeleri, bu konuda bilhassa çok dikkatli davranmaları gerekir. Çünkü Allah korusun, farkında olmadan da biz insan şirkin içerisinde olabilir. Şirk kelimesinin lügat olarak anlamlarını şöyle size vermek istiyorum. İnşallah o zaman şirki daha iyi anlamış olacağız. Şirk dendiği zaman Allah'a herhangi bir biçimde ortak koşmak, benzer, eş ve denk tutmak, gerçekte sadece Allah'ın sahip olduğu özelliklere, başkalarının da sahip olduğuna inanmak, hükümde, emirde, itaat ve kullukta, başkalarının da pay ve yetki sahibi olabileceğini öne sürmek, evrenin yönetiminde Allah'tan bağımsız güçlerin veya kendi başına kanunların belirleyeceğine Allah'tan başka bir takım insanların veya kurumların da hükümde söz sahibi olabileceğine inanmak, Allah korusun insan farkında olur veya olmadan böyle bir şeyi hata yapacak olur ise Allah korusun şirkin içerisinde olmuş olabilir. Allah'ın kainat yönetiminde ortaklığını kabul etmediğimiz gibi bizi yönetmesinde de bize fayda veya zarar vermede de bizim işlerimizin düzgün ve olgun gitmesinde de başkalarını ortak görmemeliyiz. Bizi yöneten, idare eden Allah bizi her konuda da idare etmeye layıktır. Hakkı olan da odur. Ve halaka külle şeyin fekaddarehu takdira. Her şeyi yaratmıştır o Allah. Yaratması da belli bir takdire göre olmuştur. Yani böyle tesadüfen olur olmaz kendisinin bilgisi dışında ölçüye tartıya gelmeyen, bir düzen içerisinde olmayan bir şey yaratmamış. Aksine Allah-u Teala her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle de onları takdir etmiştir. İnsanların gözlerinin olduğu yerler, insanların kulakları, büyüklüğü, kafatası, kafasının yapısı, vücudu, eli, ayağı, hepsinin parmaklarımızın uzunluk ve kısalıkları, her ne varıncaya kadar her şey, bütün canlıların yaratılması, hatta uç bir örnek olabilir ama domuzun yaratılması bile Allah'ın takdirinin gereğidir. Onun için bazen domuzlar aleyhinde bir program olduğu zaman ben şöyle bir şey de aklıma geliyor yani. Bir domuz dile gelse de o programı domuzu kötüleyenlere dese ki ya ben niye bana kızıttırıyorsunuz? Allah-u Teala beni yaratmış, elbette ki Allah yarattı onun yaratılması. O zaman bir açmazın içerisinde olabiliriz. Biz yaratılan her şeyin mutlaka domuz da olsa, yılan da olsa, akrep de olsa, yırtıcı hayvanlar da olsa hepsi Allah'ın dünyanın ekolojik dengesi için gerekli olduğuna inanıyoruz ve Allah'ın mutlaka lüzumsuz, boş yere, gereksiz olduğundan dolayı Allah-u Teala'nın yaratmadığına kesin olarak inanıyoruz ve biliyoruz. Onun için yaratılmışsa mutlaka bir hikmeti vardır deriz. Bu yaratı bizim bilmediğimiz, anlamadığımız, fark edemediğimiz bir takım hikmeti vardır, sebebi vardır der ve de kabul ederiz. Ve halaka külle şeyin fekaddarehu takdira. O Allah ki her şeyi yaratmış, belli bir takdirle de belli bir ölçünün içine koymuş ve yaratmıştır. Vettehazu min dunihi aliheten la yahlukuna şey'en ve hum yuhlakun. Bu ayet-i kerimede de Allah-u Teala bazıları da bu kadar Allah'ın gücünü, kuvvetini, kainat ve insanlar üzerindeki yaratmasını gördükten sonra onun dışında hiçbir şey yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefsine bile ne zarar ne de yarar sağlamayan, başka birilerin de bir takım ilahlar edindiler. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Allah'tan başkasını İlah yerine koydular, Rab yerine koydular. Yaptıkların karşılığını eksiksiz vereceğini zannettiler. La yahlukune şey'en ve hum yuhlakun. Halbuki onlar, yani onların ilah yerine koydukları, hiçbir şey yaratmayanlardır. Üstelik kendileri de yaratılmış olanlardır. Başkalarını yaratmamışlar ve de kendileri bir başkası tarafından yaratılmış olan varlıkları ilah yerine koydular. وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا Onlar mümkün değil ki kendilerine gelen bir zararı kendilerinden uzaklaştırmaya veyahut da kendilerine çok gelmesini istediği bir iyiliği de kendilerine getirmeye güçleri yetmez. Buna imkan bulamazlar. Allah müsaade etmezse böyle bir şey mümkün değil, yapamazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zaten En'am suresinde öyle diyordu. Ben kendime gelmesini istediğim bir iyiliği kendime getiremem ve kendime gelmesini istemediğim bir kötülüğün de kendime gelmemesini sağlayamam. Böyle bir gücüm, kuvvetim yok diyordu. Peygamberim aleyhissalatü vesselam kendini anlatırken de böyle diyordu. Allah da dedi ki, kendileri yaratılan ve başkasını yaratmayan bir ilahı, birilerini ilah ediniyorlar onlar. Halbuki onlar bilseler ve anlasalar ki o ilah edindikleri şeyler, kendilerine bir zararı da defedemezler, kendilerine bir menfaati de getiremezler. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Onlar ölümü de, hayatı da, yeniden diriltip çıkarmaya da malik olmayan ilahlar ediniyorlar onlar. Allah'tan başka ne ölüm konusunda ölecek olan bir hastayı ölmeyecek olan birisini öldürmeye, ne de ölecek olan birisini yaşatmaya, yeniden diriltmeye, en önemlisi de yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım varlıklardır ki insanlardan bir kısmı bunları ilah ediniveriyorlar. İnsan gerçekten aklını çalıştırırsa, kafasını kullanırsa, karşıdaki insandan bir takım menfaat beklerken, o insanın da kendisi gibi bir insan olduğunu unutmamalı, böyle birisinin ve ondan isteyeceği iyiliği veya kendisinden uzaklaşması istediği bir kötülüğü ondan istemek yerine Allah'tan istemiş olsa, ki Allahu Teala zaten onu söylüyor. Kullarım bana senden benim hakkımda soru soruyorlar. Kullarıma de ki Allahu Teala fe inni garibun ucibu davetet da'i iza da'ani. Onlara ben çok yakınım. Onlar dua ettikleri zaman, bana iltica ettikleri zaman, bana yöneldikleri zaman ben onların hemen bu dualarına icabet ederim, katılırım deyiveriyor Allahu Teala. Biz de o halde iyilik ve kötülüğün, bize gelen bir kötülüğün bizden uzaklaşmasını istersek Allah'tan isteyeceğiz. Bir iyiliğin kendimize gelmesini istiyorsak bunu da Allah'tan isteyeceğiz. Tabii bazen şöyle bir şey de kafamıza takılıveriyor. Allah'tan istiyorum ama olmuyor. Allah'tan şunu benden almasını istiyorum ama olmuyor deyiveriyoruz. Halbuki bunu da bizim bilgilerimiz şu ana kadar olan ki bilgilerdir. Şu dakika, şu saniye itibariyle bildiklerimizdir. Ama Allah'ın bildiği bir şey daha var ki, Allah bizim bilmediğimizi de biliyor. Bizim bilmediğimiz nedir? Gelecekte bu işi bizim başımızdan böyle bir olayın geçmesi veya bir iyiliğin bize gelmesi veya bir kötülüğün bizden uzaklaşıp veya uzaklaşmamasının bizim için lehimize midir, gelecekte aleyhimizedir, bunu bilmiyoruz. Bilen kim var? Allah'tır. Onun için de Allahu Teala yine bize dedi ki, siz bir şey çok seversiniz, çok istersiniz de o sizin için kötüdür. Siz bir şey çok sevmezsiniz de halbuki o sizin için iyidir. Ayetin devamı çok hoş ve de çok güzel. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sizin için neyin hayırlı, neyin şer olduğunu siz bilmezsiniz. Allah bilir demek suretiyle biz duamızı isteriz, Allah'tan yaparız, Allah'a dua ederiz. Ama bunun karşılığında bize iyilik mi gelecek, kötülük mü gelecek, bunu tamamen Allah'ın takdirine bırakırız ve Allah'ın takdirine de boyun eğeriz. Evet, bu Allah'tan başkasına bizim boyun eğmememiz istendi ve de biz menfaat ve zarar verecek olanın sadece Allah olduğu söyledi. Bizi yaşatacak olanın da, öldürecek olanın da, yeniden diriltmeye kadir olanın da sadece Allah olduğunu söyledi ve dedi ki işte gerçek ilah budur. İsterseniz bunu kabul edersiniz, isterseniz başkası, sonucu da Allah yine söylüyor, kabul edip etmemek tamamen sizin tekelinizdedir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَرُونَ فَكَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Peygamberi, Allah'ı ve Kur'an'ı inkar edenler dediler ki, اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bitirmiş olduğu bu Kur'an-ı Kerim, olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır, bir iftiradır dediler. Böyle bir şey olmamıştır dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu Kur'an'ı reddetmek adına söyledikleri söz bu. Bu dediler gerçek olmayan bir şeydir, uydurulmuş bir kitaptır, gerçek bir şey değildir dediler. Tabi bu o dönemde söylenen bir söz olmadığı gibi bugün de aynı şekilde buna benzer sözlerin söylendiğini söylüyoruz. Fakat şu bir gerçektir ki Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hayatında 40 yaşına gelinceye kadar ki hayatı, o günkü insanlar tarafından bilinen bir hayatı var. Meçhul, bilinmeyen bir yönü yok. Dışarıdan gelmiş de ben peygamberim dememiş. Kendi işlerinden çıkan birisi. Ve kendilerinin, peygamberimizin hayatının bütün ince noktalarına kadar bildikleri bir insan. Ve o güne kadar okuma yazması olmayan bir insan. Herhangi bir okula gitmediğini, okuma yazmasının olmadığını da biliyorlar. Zaten onun için o günün müşrikleriyle bugünün peygamberimize karşı çıkanlarının arasında ufak tefek farklılıklar var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında iken Hazreti Hatice ile evlendiği dönemlerde ticaret yapıyordu Hazreti Hatice ile peygamber. O zaman bir takım seyahatlere de gitmişti. O seyahatlerde zaman zaman Busra'ya gitti. Orada başka yerlerde papazlarla görüşmeleri de oldu. Ama peygamber aleyhissalatü vesselamın o günlerde ben bir peygamberim, ben şöyle şöyle bana bir takım vahiy geliyor dediğine rastlamıyoruz. Ne zaman ki peygamberimiz 40 yaşına geldi, Allah tarafından ilahi bir emirle kendisine peygamberlik görevi verildi. İşte o zaman peygamberimiz peygamberim dediği zaman o gün karşı çıkanlar değişiverdiler de onların karşı çıkışları sen yazdın şeklindenden daha çok seni sihir çarpmış, cin çarpmış, sen büyülenmişsin şeklinde sana birileri geliyor, yanlış bir şeyler söylüyor, sen de o yanlış bilgileri bize aktarıyorsun. İtirazları bundan dolayı oldu. Böyle şeyler söylemeye başladılar da peygamberimize dediler ki o inkar edene bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu veya ona söylenilen uydurma haberlerdir dedi. Kendisi düzüp uydurmuş ve ona bir başka topluluk da yardımda bulunmuştur dediler. Çünkü peygamberimizin ve e'anehu aleyhi kavmun aharun bir başka topluluk da ona yardım etti. Peygamberimizin okuma yazma bilmediğini biliyorlardı. Onun için de dediler ki bir başkası ona yardım etti. Fakat ca'u zulmen ve zura. Böylelikle onlar hiç şüphesiz ki haksızlık ve iftira ile geldiler Peygamber aleyhissalatü vesselama. Onlar bilmelilerdi ki Peygamberimiz eğer böyle kendi kafasından böyle bir şeyle çıkmış olsaydı o zaman o insanların daha önceden peygamberimizin böyle bir iddiada bulunması gerekiyordu ki böyle bir iddiada bulunmadı. Bir başka şey peygamberi aleyhissalatü vesselam eğer bu davası Allah tarafından verilen ilahi bir görev olmamış olsaydı şu kesindi ki peygamberimize yapılan maddi teklifler sıradan, basit, küçük teklifler değildi. Davası küçük olan insanlar, davası basit olan insanlar, başkalarının da davasının basit olduğunu zannettikleri için peygamberimize de şunları şunları teklif edersek bundan vazgeçiverir. Bunları kabul eder düşüncesiyle peygamberimize bir takım maddi tekliflerle geldi ama peygamberimiz kesinlikle bunları kabul etmedi. Evet, böylece muhakkak ki bir zulüm ve aslı olmayan bir yalan ortaya koydular bu Mekke müşrikleri ve galu daha söylemlerine devam ettiler. Diğer insanların peygamberimizi kabul etmemeleri, peygamberimiz hakkında diğer insanların kafalarında bir takım şüpheler uyandırmak için ve galu dediler ki esatirul evvelin evveli nektetebaha fehiye tümle aleyhi bükraten ve asila ve dediler ki bu geçmişlerin uydurduğu masallardır. Geçmişlerde de böyle şeyler olmuştu. Bir başkasına yazdırmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır bu. Bir başkası okuyor, o da size gelip bunları anlatıyor dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında anlattığı şeylerin Mekke müşriklerinin bunu kafalarında bir takım istifhamlar oluşsun da inanmasınlar, insanlar peygambere yönelmesinler diye uydurdukları haberlerdi. Tabi buna inanan da elbette ki olacak ki olmuştur. Bugün de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bu dine inanmada güçlük çeken insanlar var. Elbette ki olacak. Hepsinin doğrunun peygamberliğin bir aldatmaca olmadığını, çünkü peygamberimizin etrafında toplanan insanlar o gün bile Hazreti Ebu Bekir var, Ammar var, Yasir var, Hazreti Ömer var, Ubeydetül Cerrah var, Hazreti Ali var. Bunlar da sıradan insanlar değil, basit insanlar değil. Bunlar da bayağı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi benden sonra peygamber gelmiş olsa da Hazreti Ömer gelirdi diyebilecek kadar basiretli insanlar vardı. Zaman zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bile sorgulayabilen insanlar vardı. Hudeybiye Anlaşması olduğu zaman Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe'ye varıp bu Muhammed peygamber değil mi? Yoksa Peygamber Muhammed bu değil mi yoksa diyebilecek kadar o günün şartlarını, şartnamelerini, bu Hudeybiye Anlaşması'nın şartlarını sorgulayabilen insan. Böylesi bir insanın peygamberimiz eğer uydurma haberlerle gelmiş olsaydı, bir başkası peygamberimize bir şeyler söylüyor da onları söylüyor olmuş olsaydı, ilk reddedecek olan peygamberimizin etrafında toplanan bu insanlardaki kısacık bir sürede peygamberimizin yanında kalmadılar. Uzun süre peygamberimizle birlikte oldular. İyi günde de peygamberimizin yanındaydılar, kötü günde de peygamberimizin yanındaydılar. Bu şartlar altında kendilerinin çok ekonomik yönden, siyasi yönden boykotların uygulandığı, sıkıntıya düştükleri zamanlarda dahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olan bu insanlar peygamberimizi gerçek yönüyle tanımak, gerçek yönüne bilmek, zaten bu işi anlayan insanlar çok çabuk anlayıveriyorlar. Musa peygamberimizin hayatına baktığımız zaman Musa peygamberimizin o sihirbazları, Firavun'un sihirbazları Musa peygamberimizi inanmakta hiç tereddüt etmediler de birdenbire anla hemen kabul ediverdiler. Ey Musa, biz senin Rabbine iman ettik dediler. İman etme nedenleri neydi? Çünkü Musa aleyhisselamın getirdiği bu mucizelerin, gösterdiği mucizelerin sıradan bir sihir ve büyü olayı olmadığını, bunun ancak ilahi vahiy ile olabileceğini anladılar. Mucize ile sihir arasındaki farkı çok çabuk anlayıverdiler. Çünkü bilmesi gerekenler de onlardı. En iyi bilenler onlardı. Musa aleyhisselamın eşyanın öze mucize ile eşyanın ezelinin değişmediğini, kendilerinin yaptığı şeyin ise aslında bir illüzyon, göz yanılması olduğunu onlar çok iyi biliyorlardı. Bildikleri hemen Musa aleyhisselamı kabul ediverdiler. Bizim peygamberimizin etrafında toplananlar da eğer bu Kur'an peygamberimizin anlattığı şeyler hikayemsi, masalımsı şeyler olmuş olsaydı bir hikayeyle, bir masalla bu kadar milyonlarca insanı toplamak, milyarlarca insanı toplamak, onun peşinden gitmek mümkün değildi herhalde. Ama görüyoruz ki bazılarına Allah hidayet nasip etmemişse, hidayet nasip etmeyen insana ufak tefek şeyler bahane oluyor ve ondan dolayı da uzaklaşıp gidiyorlar. Kul de ki onlara, bu itirazlara karşılık, enzelehullezî ya'lemussirra fissemâvâti vel ardı innehu kâne gafûrun rahîmâ. Onu göklerde ve yerdeki gizliye bilen indirdi de. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen bu Kur'an-ı Kerim'i indiren kimdir biliyor musunuz? Onlara söyle. Enzelehu, onu indirdi. Kim? Ellezi, öyle biri ki ya'lemu, bilir. Es-sirra fissemâvâti vel arzi. Yeryüzünün ve gökyüzünün içinde olup da yeryüzündeki ve gökyüzündeki gizli olanı bilen Allah indirmiştir. O Allah ki innehu kâne gafûrun rahîmâ. Muhakkak ki o Allah gerçekten çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Bunu kim için söylüyor biliyor musunuz Allah-u Teala? Yukarıda peygamberimize karşı çıkıp da peygamberimize sen bir yalan uyduruyorsun, kendin bunu düzmüşün, başka bir toplulukta sana yardım etmiş ve bir haksızlık ve iftira ile bize geldin, geçmişteki toplulukların masallarını bize anlatıyorsun diyen insanlara Allah-u Teala bir açık kapı bırakıyor. Siz benim peygamberime şu kadar sene zulmettiniz, haksızlık ettiniz, ona ekonomik ve siyasi yönden baskılar uyguladınız, onu aç bıraktınız, onu taşladınız, onun dişlerini kırdınız, ayakkabısı kan içerisinde kaldı, siz affedilmeyecek insanlarsınız demiyor. Ne kadar büyük hata, karşı çıkmalar olsa bile bu karşı çıkmaların neticesinde eğer sizler gelir Allah'tan özür dilerseniz, Allah'tan af dilerseniz, bağışlanmayı isterseniz o Allah çok çok bağışlayandır ve de çok çok esirgeyendir. Bir insanlar örnek verecek olur isek, bir babanın çocuğu eğer kendisine zaman zaman hatalar yapıyor, zaman zaman isyanlar yapıyor, bu isyanlar neticesinde bir sabrediyor, iki sabrediyor, üç sabrediyor. Ondan sonrasında artık kesin bir tavır koyup onunla konuşmuyor, onu neredeyse evlatlıktan reddedecek duruma geliyor. Ama Allah onun gibi de değil, bir çocuğuna, bir insana oğlundan, babasından, annesinden daha yakın, kardeşinden daha yakın, eşinden, dostundan daha yakın ki ne kadar çok olursa olsun, ne kadar büyük hata olursa olsun bu hata affedilmeye, şirk bile olmuş olsa eğer Allah'tan özür diler, bir daha işlememeye karar verir ve ondan sonra da işlemezseniz o Allah sizi bağışlayacaktır. O Allah sizi esirgeyecektir, koruyacaktır, gözetecektir, kollayacaktır da. Bunu böylece de bilin. Buna rağmen onlar dediler ki وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُنُ مَعَهُ نَذ۪يرًا. Peygamber aleyhissalatü vesselama bu inkar edenler, karşı çıkanlara Allah-u Teala'nın böylesine bir açık kapı bırakmasına rağmen bunları hala hezeyanlarına, kendi kendilerine bir takım uydurmalara, kendi kendilerine bir takım buldukları, kendilerini ortaya attıkları iddialarla, basit iddialarla peygamberimize karşı çıkmaya devam ediyorlar ve dediler ki bu elçiye ne oluyor ki de? Ve kalu mali hadir rasulü ye'kulu ta'ama. Şu peygamberim diyen insana ne oluyor ki de? Ne oluyor ki de bu peygamberim diyen insan yemek yemekte ve pazarlarda da çarşıda pazarda da bizim gibi dolaşmaktadır dediler. Onların aradıkları sıradan bir insan olmasın. Biraz toplumun içerisinden kendisine böyle bir görev verildi ya, çekilsin, toplumdan uzaklaşsın, toplumun tepesinde olsun, topluma tepeden baksın, onlarla birlikte oturup kalkmasın. Böyle kafalarında oluşturdukları böyle bir model var, lider modeli var. Halbuki Allah tarafından görevlendirilen bütün peygamberlerimiz, peygamber olduktan sonra da ki bilhassa o dönemlerinde topluma tepeden bakan, toplumu hor gören, toplum içerisinde zenginle fakir, efendime söyleyeyim ileri gelenle garip arasında bir ayrıma kesinlikle tabi tutmaksızın, hepsiyle birlikte ve hepsini kaynaştırdı da, zenginlerle ayrı oturma, fakirlerle ayrı oturma gibi bir model seçmedi. Çarşıda vardı, pazarda vardı, camide vardı, aile reisinde vardı, komşulukta vardı. Böyle bir peygamber modeli vardı. Bunlar dediler ki, bu elçiye ne oluyor ki de, bu peygamber nasıl peygambermiş ki bu peygamber? Bizimle beraber yemek yiyor, karnı acıkıyor, su içiyor, sokaklarda da bizimle birlikte yiyor. Yani bizim gibi bir insan olduğu için o Allah'ın Resulü olamaz. Eğer Allah bir Resul, peygamber göndermek istileseydi, mutlaka bunu bir melek gönderirdi. Yok eğer mutlaka bir insan gönderecekse bu defa da bir köşkte oturan, koruyucu çevresi bulunan bir kral veya bir milyoner gönderirdi. Resul sıradan bir insanlar gibi pazar yerlerinde dolaşan alelade bir insan olamaz. Çünkü böyle bir Resulün başkalarının dikkatini çekemeyeceği açıktır. Bir başka bir deyişle şöyle diyebiliriz. Onlar Allah'ın Resulü halkı doğru yola ileten biri değil, dünyevi güç ve ihtişamla itaate zorlayan birisi olacağını zannediyorlardı da, bunun için peygamberin çarşıda pazarda gezmesi, dolaşması, yürü insanlarla birlikte omuz omuza aynı saflarda oturması, kalkması, sohbet etmesi, şakalaşması, toplum içerisinde bir insan gibi davranması, yani yan komşumuz şu anda ne ise o da o idi. Böyle biri olması onları rahatsız etti de aslında inanmamaları için bu onları rahatsız etme nedeni şu, kendi kafalarında bir şablon var, bu şablona aykırı geldi. Levla unzile ilehi melekün feyekünü ma'ahu nedira. Keşke dediler kendisine bir melek indirilmiş, yanı başında bir uyarıcı, korkutucu olmalı değil miydi? Onunla birlikte bir de melek olsaydı da biz böyle birine inansaydık, böyle birine itaat etseydik daha iyi olmaz mıydı dedi gibi, sanki Allah'ın bu konuda bilgi eksikliği varmış gibi, Allah bu işi yanlış yapmış gibi, bir eksiklik varmış gibi Allah'a akıl vermeye kalkıyorlar da peygamberimize kendisiyle birlikte uyarıcı olarak hem insan bir de melek indirilmesi gerekmez miydi derler. Halbuki Allah'ın yasasında da eğer bir topluma artık bir melek gelirse o meleğin işi biterdi, o kavim yok olurdu. Ev yurqa ileyhi kenzun ev tekunu lehu cennetun ye'kulu minha ve qalet zalimune in tettebi'une illa raculen meshura. Kendi kafalarındaki bu peygamber tiplemesi şöyle devam ediyorlar. İşte onlarla birlikte yemek yemeyecek, pazarda çarşıda onlarla birlikte dolaşmayacak ve de kendisine bir hazinenin bırakılması, çok zengin birisi olması veya ürünlerinden yemekte olduğu bir bahçesinin olması gerekmez miydi? Bir bahçe sahibi olacak, böyle bir peygamber zengin olacak insanlara. Halbuki peygamberlerimiz insanları dine çağırırken böyle bir özellik hiç kullanmadı. Bana inanırsanız bütün peygamberlerimiz karşılığında ücret istemediler. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْرِ Onlar bir ücret istemediler, onların ücreti Allah'tandır. Böyle bir ücret talepleri olmadı. Bunun karşılığı olarak da insanlara da biz size ücret de vereceğiz demediler. Yani siz Müslüman oluverirseniz Allah'ın hazineleri sizin elinize geçecek de demediler. Ne kendileri din anlattıkları insanlardan bir para istediler, ne de karşıdaki insanlardan siz Müslüman olur iseniz zengin olacak, bağınız bahçeniz olacak, Allah'ın hazinesini elinize geçiverecek. Böyle bir şeyler de söylemediler. Ama onlar aksine kendilerinin böyle bir peygamber olması için, kendilerine peygamber olarak gelenin mutlaka Allah'ın hazineleri yanında olmasını, bağ bahçe sahibi olmasını istiyorlardı. Zulmedenler dediler ki devamla, siz olsa olsa ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Ona inanmış olan insanların kafasında bir takım istifhamlar, bir takım sorular meydana getirmek için söyledikleri bir söz. Siz doğru, bu adam bugüne kadar yaşadı, bugüne kadar çok dürüsttü, mertti, hepimizin güvendiği emin bir insandı, Muhammedül Emin'di. Ama bugün gördüğünüz gibi bu adam değişik şeyler söylüyor. Bu olsa olsa büyülenmiş, kendisine büyü yapılmış, sihir var, cin var bunda diye böyle şeyler söylediler. Unzur keyfe darabu lekel emsal fadallu fela yestedi'une sebila. Bir bak, senin için nasıl örnekler verdiler de böylece saptılar, artık onlar için hiçbir yol bulamazlar. Mümkün değil, kendilerinin bulabilecekleri doğru bir yolda yoktur. İnsanların peygamberimize yönelmelerini, onların peygamberin emrine itaat etmelerini vazgeçirmek, onun yolunda yürümeleri engellemek adına birçok şeyler anlattılar. Birçok şeyler söylediler de Allah da peygamber aleyhissalatü vesselama dedi ki bak, onlar insanları senin yolundan saptırmak için, Allah'ın yolundan alıkoymak için nasıl birçok örnekler verdiler ve böylece de saptılar. Artık onlar için hiçbir yolda bulamazlar. Tebarakellezî inşâ ece'ale leke hayran min dûni min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve yec'al leke kusûran. Dilediği takdirde sana bundan daha hayırlısı olarak altından ırmaklar akar cennetler veren ve senin için köşkler kılan Allah ne yücedir. Allah dilediği takdirde Peygamber aleyhissalatü vesselama bundan daha hayırlısı olarak, bu insanların sana teklif ettiklerinden daha hayırlısı olarak altından ırmaklar akan cennetler veren ve senin için köşkler kılan Allah da ne yücedir. Hem de bu dünyanın insanlara, bu dünyanın köşküne, saltanatına kanıp da süsüne püsüne, eğlencesine, zevkine, sefasına kapıp da onun peşinden gitmemeli. Allah'ın yolundan gidersek o zaman bir köşkün, cennette bir köşkün sahibi olacağız inşallah. Hemen aklıma Firavun'un hanımı Asiye'nin olayı geliverdi. Biliyorsunuz Asiye annemize de Firavun, o Musa'nın Rabbine inandığı için işkence etmiş, ellerinden ve kollarından gerdirerek işte köşk, işte işkence diyerek, eğer Musa'nın Rabbini inkar edersen bu köşkte, bu sarayda yaşayacaksın, yoksa işkenceye maruz kalacaksın dediği zaman Asiye annemiz Allah'a öyle dua etti. Rabbim, bu adamın ben bu dünyadaki köşkünü istemiyorum, bana cennette bir köşk ver diyebilmiş idi. İnşallah Rabbimiz ona köşk verecektir, vermiştir. Biz de Allah'tan dua ederken Allah'a diyeceğiz ki Rabbim, bu dünyada belki bir takım sıkıntılar çekebiliriz, belki bir takım köşklerde, saraylarda oturamayabiliriz ama sen bize cennette bir köşk ver. Zira sen bu konuda en layık olan ve istenilecek olan sensin. Bel kezzebu bis saati ve a'tedna limen kezzebe bis saati sa'ira. Bundan sonra da onlar, o inkar edenler, onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Öyle sıradan bir ateş değil, çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Kıyametin ne zaman kopar? Tabi yalanlama nedenleri de var. Bunların kıyamet yoktur demeleri, yani karşı çıkanlar bir takım akli gerçeklere inandıklarından dolayı da bunu yalanlamıyorlar. Kendilerinin yaşadıkları bir hayat var. Bu hayatın ölüm, her şeyin sonu demek onlara göre. Bitmiyor, bitmiş denecek. Yeryüzünden hesaba çekilmeyeceklere inanıyorlar. Çekilmeyeceklere inandıkları için de öylece yaşıyorlar. Böylesine olunca da ikinci bir hayatın varlığını kabul etmeleri, bu yaptıkları işlerin hesabının verileceği anlamına gelir. Böyle bir şey kabul edemedikleri için de, kendi işlerine gelmediği için de en kolayını seçerek hemen dediler ki kıyamet yalandır, ahiret yalandır. İnsanlar toz toprak olup gittikten sonrasında tekrar bu dünyada biz çok başarılıydık. Çok iyi şeylere gördük. Allah bize sevdiğinden dolayı bize mal verdi, mülk verdi, saltanat verdi. Biz bunların peşinden koştuk, gittik. O halde biz bunlara inanmayız. Bunlar yalan şeylerdir dediler. İşte Allah-u Teala'ya kıyamet gününü inkar edenlerin kıyamette gerçekten yok mu, var mı onlara o saati gösterecek. İnşallah bundan sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat şunu bilelim, kıyameti yalanlamak sadece dille olan bir hadise değil, davranışlarımızla olan bir hadisedir. İnşallah bizler ahiretin varlığını kabul eden müminler, davranışlarımızla da bunu göstermek gerekiyor, ona göre yaşamamız gerekiyor diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.